bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 Körler Bölümü @ibb.gov.tr.
Eve Doğru. Suzanna Tamaro. Can Yayınları. Eko Basım Evi. İstanbul 2000. Çeviren Eren Cendey. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Elif Aksoy. Bu kitapta toplanan metinler aşılan yollardan söz ediyor. Bu bir ruhsal yolculuktur. Ayakların yere sağlam bastığı ruhsal bir yolculuk. Kitapta yolculukların her ne olursa olsun eninde sonunda eve dönüşlerle sonuçlandığı vurgulanıyor. Çünkü hedefler genellikle hareket edilen noktalarla çakışırlar. Eve Doğru 3 bölümden oluşuyor. İlk bölümde Suzanna Tamaro'nun bir toplantıda yaptığı "Bilinmeyen korku, gizem şaşkınlık yaratır" konulu konuşma yer alıyor. İkinci bölüm, yazarın Roma'daki San Giovanni in Laterano Kilisesi'nde düzenlenen "Adalet ve Bağışlama" konulu toplantıda yaptığı konuşmanın metnidir. Üçüncü bölümde ise Suzanna Tamaro'nun evinde yapılan, yazarın kendini, sanatsal ve kişisel geçmişini tüm içtenliğiyle anlattığı, kitaplarını yorumladığı bir söyleşi yer alıyor. Suzanna Tamaro, 1957 yılında kent soylu bir ailenin kızı olarak Trieste'de doğdu. Güç bir çocukluk geçirdi. 1976'da 18 yaşındayken Friol'da tanık olduğu deprem ve 25 yaşındayken geçirdiği ölümcül hastalık Tamaro'nun üzerinde derin izler bıraktı. Yazmaya 27 yaşında başladı. Başarısız birkaç denemenin ardından ses getiren ilk kitabı Tek Ses İçin oldu. 1994'te yayımlanan Yüreğinin Götürdüğü Yere Git yazarı büyük üne kavuşturdu. Kitap İtalya'da aylarca liste başı oldu. Tamaro, kedileri ve köpeğiyle birlikte Orvieto yakınlarında oturmaktadır. Bu kitapta toplanan metinler aşılan yollardan söz ediyor. Bu ruhsal bir yolculuktur. Ayakların yere sağlam bastığı ruhsal bir yolculuk. İnsanın tüm kişiliği ile yaptığı türden. Yalın ama hiç de kolay olmayan bu yolculuk hepimizin rastladığı karşıtlıklarla dolu. Kutsal kitaptan alınan savurgan çocuk meseliyle yolculukların her ne olursa olsun eninde sonunda eve dönüşlerle sonuçlandığı vurgulanıyor. Binlerce yıl sonra pek çok kişinin keşfetmiş olduğu gibi hedefler genellikle hareket edilen noktalarla çakışırlar. Her şeyin zorla işlenmiş kuramlardan değil, gerçek deneyimlerden kaynaklandığını yazarla yapılan söyleşide açık yüreklilikle anlattıklarından öğreniyoruz. Kitabın ilk bölümünü Suzanna Tamaro'nun 26 Ağustos 1999'da Rimini toplantısında yaptığı "Bilinmeyen Korku, Gizem Şaşkınlık Yaratır" konulu konuşma oluşturuyor. İkinci bölüm, yazarın Kardinal Vekili Camillo Ruini'nin çağrısı üzerine Kutsal Yıl 2000'e hazırlanmak amacıyla Roma San Giovanni in Laterano Kilisesi'nde düzenlenen toplantıdaki konuşmasıdır. Toplantının konusu adalet ve bağışlama olarak belirlenmiştir. Son bölümde ise Suzanna Tamaro'nun evinde yapılan, yazarın kendini, sanatsal ve kişisel geçmişini tüm içtenliğiyle anlattığı, kitaplarını yorumladığı bir söyleşi yer alıyor. Rimini Toplantısı, Bilinmeyen ve Gizem, sayfa 9. Çocukluğumun ilk anıları yüzlere ve olaylara değil boşluğa ilişkindir. Boşluk sözcüğü ne anımsatır? Tanımlaması boşluk, var olmayanın göstergesidir. Boşluk yokluktur. Ve benim sözünü ettiğim uykunun yokluğuydu. Çok erken yaşlarda başlayan ve uzun yıllar boyunca süren bir tür uykusuzluktan çok çektim. Güneşin sönüyor olması düşüncesi tüm çocukluğum boyunca yakamı bırakmadı. Çevreme bakıyor ve insanların mutlak bir bilinçsizlik hali yaşadıklarını görüyordum. Nasıl oluyordu da hiç kimse yeryüzüne inmekte olan bu tehdidi ayrımsamıyordu? Yataklarının çevresinde dolaşmakta olan o yok edici boşluğun bilincinde olmadan uyumaya gidiyor, başlarını yastıklarına gömüyor ve gerçekten uyuyorlar mıydı? Arada sırada karanlığa alışabilmek için gündüzleri denemeler yapıyordum. Evin içinde gözlerimi yumup dolaşıyor, nesnelere ellerimle dokunuyor, karanlıkta da var olmayı sürdürdüklerine inanabilmek için onlara değerek yanlarından geçiyordum. Ama kendime uyguladığım bu karanlık, evrenin karanlığı değil, her an yarıda kesebileceğim benim karanlığımdı. Gecelerimin uzun karanlığında iskeletler görmeye başlamıştım. Perdeleri sahne olarak kullanıyorlar, odamın içinde neşeyle dans ediyorlardı. Görünüyorlar, yok oluyorlar, gülüyorlar, çene kemiklerini gıcırdatarak beni çağırıyorlardı. Bu nedenle uyumaya gitmek istemiyordum. Bu tür şeyleri kime anlatabilirdim? Hiçbir bakışta benim gözlerimdeki o kaygılı dehşetin izini yakalamayı başaramıyordum. Gecenin her dakikasını tanıyordum. Her dakikanın bir sesi, değişik bir korku biçimi vardı. Gecenin bir başlangıcı vardı. O dakikalarda çocuklar yataklarına girerdi ama apartmanın büyükleri hala ayakta olurlardı. Radyoların, televizyonların, yüksek tonlu kavgaların sesleri işitilirdi. Penceremin altından hala pek çok otomobil geçer, motorların uğultusuna çok uzakta olmayan bir kilisenin çan sesleri karışırdı. Bu gecenin henüz dayanılabilen bölümüydü. Ama sonra gözle görünmeyen bir çizgi vardı. Bir tiyatro oyununun oyuncuları gibi apartman halkı birer birer odalarına çekiliyor, yollarda otomobiller dolaşmaz oluyor ve arası giderek açılan sürelerle ender olarak bir tramvay geçiyordu. Tramvayın yokuşu tırmanırken zorlandığını, vites değiştirdiğini ve hemen sonrasında sessizliği duyuyordum. Her şeyi sarmalayan ve susturan büyük, koyu bir sıvı vardı. Geriye sadece kiliselerin çan sesleri kalıyordu ama bu sesler beni hiç de rahatlatamıyordu. İskeletler bu vuruşları seviyorlardı. Bunlar onların notalarıydı. Ve ayak uçlarına basarak dans ederlerken yineliyorlardı. Öleceksin, hepiniz öleceksiniz. Belki şimdilerde bir çocuk böyle korkular yaşasa, zaman yitirmeden kaygıyı mantığın ve bilinçliliğin yol göstermesiyle dindirecek birinin bir psikoloğun yardımına başvurulur. Karanlık korkusu mantık dışıdır derler. İskeletlerin hayalini görmek hastalık sınırında dolaşan bir ruh halidir. Ama gerçekten böyle midir? Yoksa bilincinin doğuşundan başlayarak insanı mengene gibi sıkıştıran, doğal korkuyu yatsımaya götüren kültürümüzün güvenlik ve anlayış arzusu mudur? Sira Sid şöyle der. Her insanoğluna büyük bir acı verilmiş. Annesinin göğsünden kopup herkesin annesi olana döneceği güne kadar her Ademoğlu ağır bir boyunduruk taşımaya zorunlu kılınmıştır. Onların düşünceleri ve yüreklerinin titremesi ölüm gününün beklentisini dile getirir. İnsanoğlu yatağında dinlenirken bile gece uykusu onun düşüncelerini rahatsız eder. Pek az dinlenebilir ve bu bir işe yaramaz. Uykusunda da gündüz gibi yorulur. Çünkü yüreğinin savaştan kaçan birinin görüntüsüne bürünmesi onu altüst eder. Gerçekten de kısa ve eziyetli uykularımdan bitkin uyanıyordum. Ve bu bitkinlik gün boyunca da yok olmuyordu. Bir tür varlığa dönüşüyordu. Tüm yaratıkları tozlu girdabına çekmek için bekleyen ölümün varlığıydı o. Gece, karanlık, sessizlik ve bana anımsattıkları korku. Bu dayanıksızlık duygusundan başka bir şey değildi. Her şey bitmek zorundaysa yaşamanın ne anlamı var? Bu soruyu daha o yaştayken sormaya başlamıştım. Çevremdeki yetişkinlerin gözleri, bakışları, sorular sorabileceğim gücü ve cesareti bana aşılamaktan uzaktılar. Büyüklerin dünyasıyla benimki arasında zaten yeterince anlaşmazlık vardı ve yenilerini yaratmak istemiyordum. Kaldı ki bir keresinde bir yanıt almıştım da. Fazla yalnız kaldığın için bu tuhaf soruları uyduruyorsun. Bu nedenle geceleri ağabeyime rahat vermez olmuştum. Güneş ne zaman doğdu diye soruyordum. Ya yıldızlar? Peki nasıl oluyor da ışık bir lambanın aydınlığı gibi yeryüzüne bir gelip bir gidiyor? Peki insanlar artık olmadıkları zaman nereye gidiyorlar? Ya iskeletler? Onlar iyi yürekli midirler, kötü yürekli mi? Biz ikimiz iskelet olduğumuzda hala kardeş olacak mıyız? Ağabeyim sabırla sorularımı yanıtlamaya çalışıyordu. En azından belli bir saate kadar. Sonra isyan ederek, yeter artık, neden biraz uyumuyorsun diyordu. Varoluşun içerisinde büyük bir gizemin bulunduğunu duyumsuyordum ve kimsenin bu gizemden haberi olmadığı besbelliydi. Bu gizemi algılıyor olmak beni olağanüstü biçimde kırılgan kılıyordu. Herhangi bir yaşam biçimini gözlemek beni aracısız, doğrudan yok olmayı algılamaya götürüyordu. Anne kedinin böylesine sevgiyle emzirdiği yavrular ölecekler. hiçliğin içinde yok olacaklardı. Şu anne kedi de ölecekti. Aynı benim annemin de öleceği gibi. Gelecek acı tuzaklarıyla doluydu. Ve bu tuzaklara karşı koymak olanaksızdı. Ölüm varsa yaşamın anlamı nedir? Ve yaşam neden vardır? Bilgelik kitabı şöyle der. Yaşamımız kısa ve kederlidir. Çözüm yaşamın sonunda değildir. Ölüler kentinden kimselerin döndüğü görülmemiştir. Rastlantı sonucunda doğduk ve sonra öldük. Sanki hiç yaşamamış gibi olacağız. Soluk burun deliklerimizde bir dumandır. Ve söz yüreğimizin çırpınışında bir kıvılcımdır. Bu kıvılcım söndüğünde beden kül olacak. Ruh hafif bir hava gibi yok olacaktır. İncil'in sözleri. Ne var ki dikkat, dinsizlere mal edilen sözlerdir bunlar. Dinsiz gizemi görmeyi bilmez. Var olan her anın tüketilişidir. Çünkü anların bir sonu vardır ve onları bizleri de hiçliğe çekmeden, yok olmadan yakalamak gerekir. Jean-Paul Sartre, Varlık ve Hiçlik adlı yapıtında ölüm asla yaşama bir anlam vermemiş, tersine onun anlamını söküp almıştır diye yazar. Bir anlamda yüzyılımızın tanıtım başlığı bu olabilirdi. Kökenin gizemini yatsımak, inanmayan kişinin ana özelliğidir. Tanrı tanımazlık sadece Tanrı'nın anlamını yatsımak değil, aynı zamanda temelde insanın da yatsınmasıdır. Çünkü böylece gizemli bölümü reddedilerek insan yassı bir profile, olağanüstü sınırlı ve yoksul bir biçime indirgenmiş olur. Ve belki de kibiri ve kendini beğenmişliği coşturan bu alabildiğine sınırlılıktır. Gerçeğin ya da varlığın pek minik bir dilimi tanınmaktadır ve bu dilim bütün ile karıştırılmaktadır. Aristoteles, felsefenin ilkesi şaşırmaktır derdi. Ama çağdaş insan artık şaşırmayı beceremiyor ve bu da ortak düşüncenin sıradanlığı ile yüceltilmiş ve kutsallaştırılmış içsel yoksulluğun en büyük işaretidir. Tanrı öldü ve insan sonunda özgür kaldı. İnsan maymundan türemiştir. Olayların nedeni rastlantıdır. İyi ve kötü yoktur. Bunlar bireysel izlenimlerdir. Bu ve benzeri düşünceler artık kültürümüzün tartışılmaz özü olmuş çıkmıştır. Şaşkınlık duygusunun böylesine derin uyutulması nasıl başarıldı? Şimdiki çocuklar neden 6-7 yaşındayken her şeyi açıklayabilecek kuşkucu ve bilgiç insan havalarına bürünüp geziyorlar ama şaşkınlık denen o kısa, içsel irkilmeyi deneyimleyemiyorlar? Sanıyorum ki bu koşul tüm yanıtlara çoktan ulaşmış olmalarından, her şeyin neden ve sonuç yasasının kesin kurallarıyla açıklanabilir ve anlaşılabilir kılınmasından kaynaklanıyor. Her eylem bir tepki doğuruyor ve her tepki yeni bir eyleme neden oluyor. Bu zincirlemede gizeme, sürprize asla yer olmuyor. Oysa özgür bir bakış ve zihinle herhangi bir yaşamı tek bir gün incelemek bile her şeyin bir sürpriz olduğunu ve beklenmedikliğin yaşamın her katmanında sıkça yer aldığını anlamaya yeter. İzlediğim yolun ikinci aşaması bu oldu. Şaşkınlık. Kitaplarla sınırlandırılmış bilgilerden elde ettiğim yanıtlar bana hiç doyurucu gelmiyordu. 7-8 yaşlarımdayken dikkatle çevreme bakmaya başladım ve ne çok şeyi gözlersem zihnime o denli çok soru üşüştüğünü ayrımsadım. Yolda yürüyor, otların asfaltı deldiğini, büyüdüğünü, çiçeklerin açtığını, böceklerin ve kelebeklerin taç yapraklarına konduğunu görüyordum. Yayaların bacakları ve otomobillerin egzoz borularının arasından onlara bakıyor ve kendi kendime şöyle diyordum. Kim onlara bu gücü veriyor? Asfaltı yararak çıkmalarına yetecek bu olağanüstü gücü nereden alıyorlar? Neden büyümekle yetinmeyip gözlerimizin önünde bir de o minicik çiçeklerini açıyorlar? Doğayı incelemeyi artırdıkça çevremde olup biten her şeyden daha fazla büyüleniyordum ve iskeletler benden gittikçe uzaklaşıyorlar, kırılgan bir yaşın, nesneleri çevrede sergilenenlerden ayıramadığım yaşın anılarına dönüşüyorlardı. Doğanın renkleri ve biçimleri yavaş yavaş duyarlılığımı ve zekamı kendilerine çekiyorlar ve uykusuz gecelerin karanlığını uzaklaştırıyorlardı. Çok geçmeden dizginlenemez bir bilmek, tanımak ve sınıflandırmak arzusuna kapıldım. Belki de öngörülebileceği gibi şiire, fantastik öykülere ya da yazına hiç ilgi duymuyordum. Abartılı bir biçimde en büyük tutkum doğanın formları, renklerin varsıllığı ve varoluş biçimlerinin çeşitliliğiydi. Bu çeşitlilik ve bu varsıllık bende aralıksız şaşkınlık ürpertilerine yol açıyordu, açıyor. Her şey ekolojik boşlukları doldurma amaçlı olsaydı, söz gelimi kuş deyince 500 ya da 600 kuş türü yetebilirdi. Oysa binlerce kuş türü vardı. Binlerce tür böcek yiyen, binlerce tür tohum yiyen, binlerce tür de yabanıl etobur vardı. Aynı şey böcekler, memeliler ve bitki türleri için de geçerliydi. Ilıman evrenimizde bizler güvercinlerin griliğine, kara tavukların koyu tüylerine, serçelerin donuk renklerine alışığızdır. Bizim iklimimize ve bitki örtümüze uygun tüy renkleri bunlardır. Kendi yalınlıkları ve ölçülülükleri içerisinde büyük hayretler uyandırmayan biçimlerdir bunlar. Ama güneye inip tropik bölgelerin rengarenk sinek kuşlarını ya da papağanlarını, Amazonların lir kuyruklu kuşlarını ya da büyük kelebeklerini gözlersek, yaratılmışın ilk eğiliminin güzellik olduğunu ve bu güzelliğin karşılıksız bir armağan olduğunu ayrımsarız. Bu insanı şaşkınlığa sürükleyen bir çağrı değildir de nedir? Her şey bir neden-sonuç etkileşimi sonucu olsaydı, güzellik nasıl açıklanırdı? Ve bu güzelliğin sergilendiği formların çeşitliliği. Güzellik ne tür bir işaret olabilir ki? Güzelliğin karşılıksız olmasından başka bir temel özelliği daha vardır. O yalnızca ışığın erdemiyle var olur. Tohumların açılmasını sağlayan, bitkileri yukarıya çağıran ışıktır. Hipofiz bezini uyararak doğru zaman geldiğinde türlerin çiftleşmesini olası kılan hormonları devinime geçiren de ışıktır. Sinek kuşlarının tüylerini zümrüt yeşili kılan ışıktır. Ve gözlerimizin önünde sonsuz çeşitlilikte canlının uzanmasını olanaklı kılan da ışıktır. Işık olsun der Tekvin. Ve ışık oldu ve Tanrı ışığın iyi olduğunu gördü ve ışığı karanlıktan ayırdı. Elbette güzellik ve yaşamın öngörülemez oluşu her zaman gözlerimizin önünde ama bizler artık onları görme yeteneğimizi yitirdik. Yeni yetmelik çağımda yalnız başıma uzun gezintiler yapmaktan hoşlanırdım. Dağa gider ya da deniz kıyısında uzun yürüyüşler yapardım. O enginliğin, ufkun o açılışının, evreni yaratmış olan onun eşi bulunmaz büyüklüğünü anıştırdığını düşünürdüm. Ama belli bir sınırı geçince o genişliğin içinde yolunu yitirme tehlikesi olabileceğini de düşünürdüm. Ve belki de bu yitişe tepki olarak gözlerimi küçük hatta minicik nesnelere çevirdim. Anima Mundi'nin son bölümünde rahibe Irene Walter'a, ''Şu pazı tohumlarına bak.'' der. ''Ne kadar sevimsiz, hatta kesinlikle çirkin.'' Birisi onların tohum olduğunu bilmese, küçük bir hayvanın, söz gelimi bir farenin dışkısı bile sanabilir. Oysa burada şu minicik, milimetre küplük maddelerde her şey var. Biriktirilmiş enerji, bir gelişimin tasarısı. Haziranda bostanı gölgeleyecek olan kocaman yeşil yapraklar. Hepsi şunların içinde. Pek çok kişi geniş açık alanlar, dağlar ya da denizler karşısında heyecanlanır. Yalnızca böylece kendilerini evrenin soluğuyla özdeşleştirir. Bense hep bunun tersini yaşamışımdır. Bana sonsuzluğun sarhoşluğunu hissettirenler küçük şeyler olmuştur. Maddenin temelini, yaşamın kimyasal ve fiziksel izlerini araştırınca sonsuzluk sarhoşluğu ansızın beliriverir. Nasıl olur da başlangıçta kanın içindeki makromoleküller bir rastlantı sonucu birbirlerine zincirlenmiş olabilirler? Nasıl olur da var olan her şeyi yaratmış ve yaratmakta olan protein ve amino asit ikili sarmalları o basit formlardan doğmuş olabilirler? Balina da bir çekirge gibi kendi DNA'sına sahiptir. Likenin en ince iplikçiği de meşe gibi bir DNA'ya sahiptir. Her insanın DNA'sı sadece kendine özgüdür. O incecik iplikçiğin içinde dedelerin sesleri, büyük dedelerin göz renkleri, boylar, ellerin biçimleri, sanata değil de matematiğe olan yetenek, huy, hastalıklara eğilim ve daha henüz bilmediğimiz pek çok şey kayıtlıdır. Sözün özü, DNA yaşamımızın mührüdür. Aşma olasılığımız olan yolların tümü orada kayıtlıdır. Aşma zorunluluğu değil, olasılığı dedim. Çünkü genetik formun bize sadece yaşamımıza ilişkin bir yol gösterdiğini ama sonra bilincimizle ve isteğimizin de katılımıyla bu yolu giderek daha iyi bir biçimde genişletmenin bize düştüğünü düşünüyorum. Ve nasıl olur da özgünlüğümüz içerisinde bizi adımızla çağıran bir tasarı olduğunu göremeyiz? Ve çağırırken bizi bir gizemin taşıyıcısı ve sorumlusu kılar. Bu gizem, ona yaşamın gizemi diyebilir miyim? Ölümden daha da büyük bir gizemdir. Varoluşumuz, var olmaya çağrılmış olmamız, eğretiliği aşan ve yenen bir güce sahiptir. Öyle ki eğer var isek, yaşıyor isek, bu ölüm bir biçimde gerçekten var olamaz anlamına gelebilir. Günümüzde geçerli olan düşünce her şeyi rastlantıya yüklemeye eğilimlidir. İyi ama rastlantı nedir? Bir rastlantı sonucu olan, hiç tasarımsız olandır. İki molekül, iki insanın karşılaşması ve rastlantıyla moleküllerinin birbirinden hoşlanmasıyla aşık olmaları gibi rastlantı ile birbirlerini çeker. Rastlantıyla birinin yumurtası ötekinin spermi ile karşılaşır ve bu karşılaşmadan bir başka canlı varlık doğar. Ve bu varlığın gözleri rastlantı sonucu dedesi gibi mavi olur ve rastlantı sonucu büyük dedesi gibi botanikten hoşlanır. Rastlantıda her şey rastlantısal koşulların bir araya gelmesiyle gerçekleşir. Bir tasarım, bir seçim yoktur. Ama ne tuhaf ki evrenin başlangıcından beri mutlak bir yetkinlik içinde yinelenen o rastlantısal dürtünün kaçınılmaz uyumu vardır. Şimdi ben son derece düzensiz bir insanım. Bir çaba göstermezsem çevremdeki mekan kısa sürede gerçek ve tam bir kaosa dönüşür. Eşyaları rastlantısal biçimde odaya bıraktığımda bilinçsiz olarak bir düzensizlik yaratırım. Onu bir düzene dönüştürmek için bir seçim ve bir istek gösterisinde bulunmam gerekir. Zooloji kitaplarım bir yana, boya kalemlerim şu yana, kazaklarım çekmeceye ve ceketlerim dolaba. Demek ki rastlantı düzensizlik, istek düzen yaratıyor ve evrende belli bir düzenin var olması bana oldukça belirgin görünüyor. İbranice'de kutsal yazıların dilinde rastlantı sözcüğü bulunmuyor. İtalyanca'da ise rastlantı, caso sözcüğü, düşmek, cadere sözcüğünden geliyor. Ama düşmek doğanın yasalarına göre yatay değil, yukarıdan aşağıya doğru bir devinimi gösteriyor. Ben sağdan sola ya da doğudan batıya düşmem. Pietro Bembo 1500 yılında rastlantıyı şöyle açıklıyordu. İnsansal olayların gizemli ve uzak nedenleri. Gizemli ve uzak. Demek ki tanımadığımız ve bizden önce de var olmuş olan bir şey. Böylece sonunda rastlantı, gizemin bir başka adı olup çıkıyor. Ama bu ad, gizemden farklı olarak vicdanları rahatlatan ve yüzlerce yıl boyunca insanın yaratıcı doğasını budamış olan zincirleri ve ön yargıları sırtından atmaya yarayacak biçimde keskin kılan bir addır. Her şey rastlantıyla oluyorsa, benim seçimlerimin ne önemi var? İyi yönlerimi geliştirmek ve artırmak için neden yorulayım? Eğer yaşam masasının üstüne bir rastlantıyla atıldıysak ve rastlantıyla oradan süpürüldüysek, öylece ortada durmaktansa bir eylemde bulunmanın ne anlamı vardır? Rastlantıyla yaşanmış bir yaşam, sıkıntı ve sonun kaygısı arasında asılı kalmış bir yaşamdır. Bu sadece görüntüde özgür olan bir yaşamdır. Çünkü gerçek özgürlük insanın kendini ölüm korkusundan özgür kılmasıdır. Yaşamımızın ilerleyişi sırasında yeni ufukların açıldığını görememek, insanı daha az önemli olan şeylere beceriksizce tutunmaya iter.